Tentak.
Tentak. Oysa adımız da
uyumlu için. Güzel yemek.
Hayatın Sesleri. Ve işte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar. Bugünkü Hayatın Sesleri'ni yine siz sevgili dinleyenlerimiz için. Kumanda masasında sevgili Cihan Aydoğan var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program boyunca Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizleri bulmanız, ulaşmanız mümkün dedikten sonra programımızın ilk müziğini dinliyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizde.
Eski sevgili, eski günler. Hayata baksana, takmıyor kimseyi. Hiçbir şey diriltmez artık geçmişi. Yarıdır yine de. Yaktığım gemilerimi, dönüş yok artık geri. Tak etti canıma bu maskeli balon. Maskeli balon ve onun sahte yüzleri. Bu maskeli balon ve onun sahte yüzleri. Yâredir sinede eski sevgili. Ne yapsan kolay, unutulmaz. Ağlama geçmişe, yaşadık bitti. Anılar bizi yalnız bırakmaz. Yalnızız yine de. Yaktığım gemilerimi, dönüş yok artık geri. Tak etti canıma maskeli balon, bu maskeli balon ve onun sahte yüzleri. Bu maskeli balon ve onun sahte yüzleri. Artık geri tak etti canıma bu maskeli balon, bu maskeli balon ve onun sahte yüzleri. Bu maskeli balon ve onun sahte yüzleri.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri başkentten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Hemen stüdyo konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Sayın Aylin Tarcan bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba.
Evet, bugün çocuklarda duygusal zekayı konuşmak istiyoruz. Duygu düzenleme becerilerini konuşmak istiyoruz. Şimdi çocuklarda duygusal zeka deyince ne anlıyoruz? Nedir duygusal zeka? Geliştirilebilir bir şey midir?
Duygusal zeka, çocukların duygularını fark edebilme. O duyguyu ortaya çıkaran faktörleri, tetikleyicileri görebilme, izleyebilme. Ve de duygusunu anlamlandırma, ona ne söylemek istediğini tanımlayabilme ve de onu ifade edebilme karşısındakini.
Evet.
Ve de artık biliyoruz ki bu çok önemli bir şey. Çünkü yaşam önemli bir yaşam becerisi. Ve de hayatta sadece başarının, mutluluğun değil, aynı zamanda doyumun da
göstergesi. Evet. Şimdi peki fark edilen bir şey dediniz. Ne zaman fark edilir? Ne zaman fark etmeye başlar çocuklar?
Evet, genellikle mimiklerinden anlıyoruz ki bebekler doğduğu andan itibaren duygularının farkındalar. Yani kızdıklarını, üzüldüklerini, coşku duyduklarını doğdukları andan itibaren yüz ifadelerinde görebiliyoruz. Demek ki doğdukları andan itibaren farkındalar. Ama duygunun ne anlama geldiğini, o duyguyu tetikleyenin ne olduğunu ve de bunu nasıl dile dökeceğini öğrenmesi, dile dökülmesiyle olan bir
ortaya
şey.
Ortaya çıkıyor, evet. Yani, 3 yaşından sonra diyebilir miyiz
yani
o zaman?
1,5-4,5 evet. yaş arasında çocuktan çocuğa değişmekle beraber evet. bu dönemin özelliği diyebiliriz.
Evet, şimdi peki geliştirilebilir bir şey midir?
Geliştirilebilir bir şeydir. Duygusal zeka, eğer anne baba iyi bir duygusal koçsa ona çocuklar için de geliştirilebilir bir şeydir. Ama anne baba kendi duygusunu fark edemiyorsa ve de duygusunu ifade etmekte zorlanıyorsa, bastırıyorsa ya da patlatıyorsa duygularını, o zaman çocuklar da kendi duygularını sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi zor öğreniyorlar.
Ya da anne baba kendi duygularına göre yönlendirmeye çalışırsa, o zaman orada da bir sıkıntı başlar herhalde.
Hatta anne baba çocuğun duygusunu hissetmesinden bile rahatsız olabiliyor. Bir çocuğun üzülmesini katlanamıyoruz çoğu zaman.
Evet.
Ve de hemen bir çeldirici koyuyoruz. Dur, bunda üzülecek ne var deyip onun duygusunu yok sayabiliyoruz. Hadi gel beraber parka gidelim deyip onu oyalamaya çalışabiliyoruz. Ve de onun giderek kendi duygusunu fark etme becerilerinin de önüne çıkabiliyoruz.
O zaman ne duygusuysa o, onu yaşamasına izin mi vermeliyiz?
Onu yaşamasına izin vermeliyiz.
Evet.
Ve de bunu tetikleyen neydi? Bu sana ne söylemek istiyor? Bunu nasıl ifade edebilirsin karşındakine? Gibi de ona kendi çözümlerini bulacağı, kendi cevaplarını bulacağı açılımlar da yaratmalıyız tabii ki.
O zaman şimdi hani az önce dediniz ya, ebeveyne düşüyor bu koçluk diye. Ama ebeveynin de kendi duygularını çok iyi tahlil edip onu, çocuğunun duygularını bir şekilde yönlendirecek. Yani çok çok çok iyi bir koç olmak gerekiyor herhalde.
Çok.
Önce kendi duygularımızın farkında olacağız ki çocuğumuzun o yaşadığı olay karşısındaki duygusunun ne olduğunu öyle ortaya çıkaracağız. Çok. Önce biz bileceğiz ki, değil mi? Ondan sonra çocuğumuzu yönlendirmeye çalışacağız. Zor bir süreç aslında.
Çok zor. Aslında çocuklar bunu içsel olarak biliyorlar. Biz unutmuş oluyoruz.
Evet.
Bir şey anlatayım. Benim küçük oğlum 2,5 yaşında ayağını çarptı. Çığlık çığlığa ağlıyor. Ben genellikle böyle durumlarda gelecek odaklıyımdır. Ya şimdi ne yapmak lazım? Hastaneye mi gideceğiz? Kırıldı mı acaba? Onların peşindeyim. Eşim orada, o da paniktir. Neyi yanlış yaptık da böyle oldu?
Evet.
Ruh halindedir. Eyvah, onu oraya sen mi koydun? Bunu buraya kim getirdi? Bunu buradan alsak mı? Ama küçük oğlumun adı Bora, çığlık çığlığa ağlamaya devam ediyor. Koştu koştu Arda indi aşağıya. Arda benim büyük oğlum, 6 yaş var aralarında. Hiçbir şey yapmadı. Sadece sarıldı. Ay, senin canın acıyacağına keşke benimki acısaydı dedi. Ve de bir anda sustu.
Evet. Yani acaba o yaş farkı da önemli yaş, galiba, değil mi?
Yani biz
yakın
aslında,
olmaları evet, belki de orada, duygularını daha mı iyi anlayabiliyorlar birbirlerinin?
Bence biz biraz kirlen, alıcılarımız bozulmuş yani, evet. Radyo diliyle söylüyorum.
Evet, doğru söylüyorsun.
Evet, çok o an ortamı algılamakta zorlanabiliyoruz ebeveyn olarak. Veya belki gündemimiz çok dolu,
evet.
Çok işli, multitask yaşıyoruz.
Evet.
Bu nedenle de o an orada olup gerçekten ne hissediyor, ona nasıl yardım edebilir mi kaçırabiliyoruz.
Peki öğrenilebilir bir şey mi bu? Önce ebeveynler öğrenecekler ki çocuklarına öğretebilecekler.
Evet, öğrenilebilir bir şey. Biraz hayatı yavaşlatırsak duygular çok hızlı geçiyor.
Ama hayat da çok hızlı akıyor
hayat
galiba.
Da çok hızlı.
Onun için içinde.
Yani mesela üzüntü hakkıyla yaşadığın zaman en uzun süren duygu. Hı hı. Kızgınlık birkaç dakika, haz birkaç saniye. Şükür saniyenin 1/30 kadar hızla yaşanıp geçiveriyor. Evet. Bunları fark edecek kadar hayatı yaşayabilirsek ve de etrafımızda duygularını düzenleyebilmiş, öfkesini güzel anlatabilen, hayal kırıklığını ifade edebilen insanlar olursa yetişkinler için de öğrenmenin bitmediği gösterilmiş. Evet. Eskiden bitiyor sanıyorduk. Şimdi 70-80 yaşında bile öğrenme devam ediyor.
Devam ediyor. Şimdi tabii duygusal zekada seçilen oyunlar, oyuncaklar çok önemli galiba, değil mi bu zekanın gelişmesinde?
Evet.
Nasıl seçilmeli oyunlar, oyuncaklar neye göre seçilmeli acaba?
Aslında böyle yeni bir grup oyuncak var. Duygusu olan bebekler, duygusu olan bilgisayar oyunları ve de duygusunu anlatanlar. Ama oyuncağı oynamaya ve de duyguyu duymaya hazır insanlar olması gerekiyor etrafta. O oyunu oynayabilmek için bile duygunun duyulabilmesi lazım. Ama tabii ki mesela evcilik aslında iyi bir duygusal zeka oyunu bence. Çünkü yaşamın bir örneği gibi yaşanıyor çocuklar arasında. Ve de evcilik içinde herkes duygusunu anlatıyor. Çocukluk oyunlarının pek çoğunda duygular var.
Evet. Aha. Şimdi peki hani ağaç yaşken eğilir derler ya, bu duygu düzenlemesi de küçük yaşlarda mı başlamalı acaba?
Ne kadar küçük yaşlarda çocuklar duygularını düzenleyebilirlerse hayat onlar için o kadar kendiliğinden akışkan, kolay olabilir aslında.
Evet.
Bizim için hedef bunu yani 2-4,5 yaş arasında öğretebilmek çocuklara. Genellikle izlediğimiz yolda
peki,
anne babalara
nasıl
öğretmek.
Öğreteceğiz? Nasıl bir yol izlenmeli?
Genellikle anne babalara iki şey söylüyoruz. Bir, çocuk herhangi bir şekilde bir duygusunu dile getirdiği zaman, bu kızgınlık olabilir, üzüntü olabilir veya korku olabilir, onu geçiştirmeyin, bir çeldirici kullanmayın, yok saymayın. Ne oldu, niye oldu, nasıl oldu, nerede hissettin, nasıl ifade edebilirsin bunu? Mesela bir arkadaşıyla arasında bir sorun var, hayal kırıklığına uğradı. Bunu ona nasıl anlatabilirsin diye sorabiliriz. Ya da şunu söylüyoruz anne babaya, siz kendi duygunuzu örnekleyin. Mesela gün içinde bir şey sizi çok mahcup ettiyse, utandıysanız bunu anlatabilirsiniz çocuğunuza. Yani şöyle şöyle bir şey oldu iş yerinde, çok utandım, bunu şöyle söyledim diye. Ama tabii bunları fark edebilmek çok önemli. Bunları anne babaya söylediğimiz zaman, zaman içinde o da fark ederse bunu anlatabiliyor. Şimdilerde bu erken çocukluk eğitiminde kreş eğitiminin de bir parçası aslında duygu dili. Genellikle çocukların ifade edebildiği duygular var. Mesela korku, kızgınlık, üzüntü pek çok çocuğun ifade edebildiği duygular. Ama bazı duygular hiç konuşulmuyor. Utanç bunlardan biri, kıskançlık diğeri, hayal kırıklığı diğeri. Bizim dilimizde de çok az kullanılıyor.
Hepsi yaşadığımız duygular.
Ama hepsi yaşadığımız duygular. Bunları tetikleyicilerle ve de bizim için ne anlama geldiğini ve nasıl ifade edebileceğimizi bilerek, eğer biz anne baba olarak yaşıyorsak, o zaman çocuklar da bunu öğreniyorlar. Yeter ki biz onların duygularını yaşamalarına izin verelim.
Evet. O zaman duygusal zekayla aile içi ilişkilerin bağlantısının çok yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Çok önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Kesinlikle öyle. Okulda da öyle mesela, öğretmen ve de öğretmenin bu konuyu biliyor olması ve de çocukların arasındaki o duygu dilini geçiştirmeden onlara kendilerini nasıl ifade ettiğini öğretiyor olması.
Peki o zaman da bir örnekleme modeli çıkmaz mı? İşte öğretmenim olsa burada şöyle yapardı, annem olsa burada şöyle yapardı diye bu duygular örnek alınır mı bu durumda?
Doğru, alınır, ama bu şu demek, yani herkes kendince bir ifade etme şekline sahipse ben de kendimce ifade edebilirim demek. Keşke herkes kendince ifade edebiliyor olsa.
Evet.
Bir model var çocuklara bunu anlattığımız. Belki ondan bahsedebilirim.
Buyurun.
Bu tepe atma durumu genellikle avuç içini eli bir beyne benzetiriz. Baş parmağı avcumuzun içine katladığımız zaman orası orta beyin, limbik sistem, duyguların olduğu yerdir. Hı hı. Parmaklarımızı baş parmağımızın üstüne kıvırdığımız zaman bu da yumruk üst beyindir. Zaman, yumruk evet. yaptığımız zaman üst beyindir. Üst beyin genellikle tartan, karar veren, mantıklı düşünen beynimiz. Hı hı. Ortadaki ve de bu üst beynimizin altında kalan da duygusal beynimiz. Hı hı. Genellikle biz günlük hayatımız içinde yumruğumuz kapalı kullanırız beynimizi. Hı hı. Düşünürüz, karar veririz, planlarız. Ama duygular çoğu zaman onun altında kalır. Ama bazen de engel olamayız ve de parmaklar açılıverir. Ona da tepe atma deriz. Tepemiz attı.
Tepemin tasını attırmayın.
Evet. Çocuklara bunu böyle öğretiyoruz. Diyoruz ki parmaklarınız tam yumruk olmasın. Hı-hı. Baş parmağınızı görecek şekilde yarım yumruk olsun. Ve evet. de böyle yaşayın. Hem duygunuzun farkında olun hem de düşünmeyi, karar vermeyi, planlamayı da becerin. Ama duygunuzu fark ederek becerin.
Evet, çünkü o kadar önemli ki çocukların ufkunu da geliştiriyor.
Ruh sağlığını, farkındalığı, kimlik farkındalığını da artırıyor.
Ruh sağlığını da önemli evet. Kılıyor. Akademik başarısını bile etkileyebiliyor diyebiliriz herhalde
evet,
değil mi?
Evet, akademik başarı duygusal zekadan daha fazla etkileniyor. Hı hı. Ve de daha da önemlisi akademik başarıya sahip ama yaşamıyla ilgili tatmin duygusuna sahip olmayan da çok büyük bir kesim var. Hı hı. Buradaki fark da duygusal zeka. Duygusal zekası daha iyi olan kesimin aslında sadece akademik başarısı değil, yaşamla ilgili doyumu da daha fazla.
Evet. Dolayısıyla toplumsal yaşamın her alanında önemli aslında.
Barışçıl bir şey, evet. Hı hı. Kendinden memnun, yaptığından memnun, kendinden memnun olmayı bilen insanlar yetiştirirsek, tek tek çocuk çocuk değiştirirsek dünya daha barışçıl bir yer olacak.
Evet, o zaman son olarak duygusal zekası yüksek çocuklar yetiştirebilmemiz için şöyle birkaç madde halinde dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
Çocukların duygu dilini gelişmesini önemseyelim. Kendilerini duygularıyla ifade etmelerini her zaman takdir edelim. Biz de kendi duygularımızı ifade edelim. Sadece duygularımızı değil, duygularımızı tetikleyen olayları da görebilecek kadar hayatı yavaşlatalım. Ve de patlatmadan duygumuzu, tepemizi attırmadan sakince anlatabilmeyi becerelim ki çocuklar da bunu becersinler.
Diyorsunuz. Evet. Tabii burada her zaman olduğu gibi aileye, anne babaya, dolayısıyla öğretmene de çok büyük görevler düşüyor. Empati kurmayı becerebilirsek belki evet. sizin oğlunuzun, büyük oğlunuzun küçük oğlunuza yaptığı gibi empati kurmayı da becerebilirsek sanıyorum evet. çok daha kolay halledebileceğiz. Ne dersiniz?
Tabii, birbirimizin duygularını tanıyabilirsek de. Çok çok daha güzel bir dünyada yaşıyor olacağız bence de.
Evet, o güzel dünyada yaşamayı sürdürürken yine sizi programımızda görmek dileğiyle diyelim. Çok ve bugün için yine görüşürüz. Çok teşekkür ederim size. Hı-hı. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Aylin Tarcan da Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğu. Konuğumuzu teşekkürlerimizle uğurlarken yeniden müziğe dönüyoruz.
Sen gittin diye gönlüm karardı. yapayım artık. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı.
15.27 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, hemen hepimizin gönlünde emekli olduktan sonra bir kıyı bölgesine, beldesine yerleşmek vardır. Çünkü Ankara'da ya da İstanbul'da, büyük şehirlerde her nerede yaşıyorsanız o şehrin gürültüsünden, keşmekeşinden, trafiğinden uzakta ıssız bir yere gitmektir dileğimiz. Ve şimdi Müberra ve Yaşar Aydoğan çiftinden söz etmek istiyoruz sizlere. Müberra ve Yaşar Aydoğan çifti 11 yıl önce İstanbul'dan tatil için gittikleri Datça'ya yerleşmek üzere bankadaki işlerinden istifa ederek yola çıkmışlar, emekli olmayı bile beklemeden. Şimdi hemen telefon hattımızdalar, kendilerine merhaba diyelim. Ne amaçla gittiler, sonra niye oralarda kaldılar soralım siz sevgili dinleyicilerimiz için, paylaşalım istiyoruz. Başkentten Datça'ya selamlar Sayın Yaşar Aydoğan, merhaba Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz. Alo. Efendim merhaba, hoş geldiniz Hayatın Sesleri.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, ben başlarken dedim ki hani böyle emekli olduktan sonra hep bir hayal vardır dedim ama siz işinizden istifa ederek 11 yıl önce böyle bir yola çıktınız. Bize birazcık söz eder misiniz? Nasıl bir yolculuktu? Ne amaçla çıkmıştınız? Neyle sonuçlandı?
Yani aslında sizin de bahsettiğiniz gibi şehrin o kargaşasından, stresinden uzak kalmak istedik. Çünkü yaşam bir şekilde devam ediyor ve sizin elinizde bir şey olmuyor. Hani emekli olmayı da düşünmedik aslında. Emekli olduktan sonra böyle bir yere gelmeye de aklımıza pek getirmiyoruz. Çünkü emekli olduğunuz zaman şehirde kalmak birazcık daha mantıklı. Yani buraların ayrı sıkıntıları var tabii. Şehrin ayrı sıkıntıları var. O yüzden biz buraya gençken gelip biraz daha istediğimiz hayatı sürdürmek için erken geldik buralara.
Peki, gittiniz, neler yapıyorsunuz 11 yıldır oralarda?
Aslında işte biz daha önceden bankacılık yapıyorduk. Bankayla hiç alakası olmayan şeyler yapmaya başladık. Yani geleneksel el sanatlarıyla uğraşmaya başladık.
Neler vardı yaptığınız el sanatlar içerisinde?
Kumaş tasarımı yapıyordu. Hobi olarak başlamıştı aslında. Ben de sedef katmacılığı yapıyordum, vitray yapıyordum. Yani bunları belki de hayata geçirelim diye geldik. Ama buraya geldiğimizde hani yola çıkarsanız da yol sizi başka bir yere götürür. Bizimki de öyle oldu. Burada da ipek böceğiyle tanıştık. İşte buranın eski bir geleneği olduğunu öğrendik. Yani 2500 yıllık bir gelenek aslında baktığınızda. Aristo'nun notlarında da bulduk biz bunu. Bodrum Kalesi'nde de bir yazıtta bulmuştuk. Buraya da geldik, ipek böcekçiliği yapmaya başladık. Hala da ipek böcekçiliği yapıyoruz. Yani hayatımız öyle devam ediyor.
Evet, ipek böceği yetiştiriyorsunuz, öyle mi?
Evet, yetiştiriyoruz. Onlardan da fular dokuyoruz. Kendi fularlarımızı, şallarımızı dokuyoruz.
Evet, ve böylece oradaki pek çok kadına da iş imkanı sağlamış oldunuz.
Tabii zaten işin ilginci şu, biz köydeki 70-75 yaşındaki yaşlı teyzelerden öğrendik. Sonra onların torunlarını öğrendik. Yani biraz tereciye teres attık aslında.
Evet. Yani, sonra onların torunlarıyla mı çalışmaya başladınız?
Evet, onların torunlarıyla çalışmaya başladık. Zaten yani herkesin çocukluktan beri iyi kötü bir kulak aşinalığı, bir görmüşlüğü, bir el yatkınlığı var. Biz onu biraz daha pratiğe çevirdik çünkü... İşin içine girdiğinizde insanların neden bıraktığını görüyorsunuz. O zorlukları ortadan kaldırmaya başladığınızda iş daha keyifli hale geliyor. Yoksa biz tamamen yani zahmetli işler yapıyoruz ve tamamen siz çalışmak zorundasınız. Hani bu işi eleman tutayım yapsın diye bir konum yok. Yani biz yaptık, biz devam ediyoruz. Arkadaşlarımızı öğrettik, şimdi bir ekibimiz var. Hep beraber devam ediyoruz bu işe.
Evet, aslında hem kendi yaşamınızı değiştirdiniz, kendi yaşamınızı değiştirirken başka yaşamlara da dokunmuş oldunuz böylece. Oradaki kadınların da yaşamlarını değiştirmiş oldunuz.
Yani evet, dediğim gibi işte onlardan öğrendik. Onların o yaşamın içindeki güzelliği fark edip devam etmeyi sağladık. Çünkü hani biliyorsunuz herkes şehirden kaçmak istiyor da mevzu kaçmak değil. Biz kaçmadık. Biz yaşantımızı değiştirdik. Hani oradaki işimizi bıraktık. Burada başka bir şeye değer verdik. Yani bizim için daha kıymetli. Yani şöyle söyleyeyim, şehirdeki işleri herkes yapabiliyor. Önemli olan köylerdeki işleri yapabilmek.
Evet. Peki eşiniz Mübeyra Hanım yanınızda mı?
Tabii tabii yanımda.
Hemen alabilir miyiz telefona?
Merhabalar.
Merhabalar, merhabalar. Yeni yaşantınızda size kolaylıklar dileyelim diyeceğim ama 11 yıl olmuş. Siz neler yaşadınız bir kadın olarak? Oradaki kadınların hislerine de tercüman oldunuz. Neler paylaşacaksınız dinleyicilerimizle?
Bitmiş bir gelenekti ipek böcekçiliği. Bunu ayağa kaldırmak en başta en güzel, bizi moral veren, bizi mutlu eden tarafı buydu. Aynı zamanda evde oturan, iş yapmayan ya da işte ailesine maddi gelir sağlayamayan kadınlar da, kızlar da işin içine girince tabii çok daha keyifli bir hal aldı. Onlarla birlikte çalışmak güzeldi. İlk yıllarda zaten yaşlı teyzelerden öğrendik bu işi. Onlarla birlikte çalıştık. Sonrasında da bir eski bir okul vardı. Onu dokuma atölyesine çevirdik. Hem böcek yetiştiriliyor. Nisan ayının 15'inde başlıyor aşağı yukarı. Sonrasında 45 günlük bir böcek yetiştirme süresi var. Ve sonrasında da dokuma kısmı giriyor işin içine. İpekler iplik haline getirilerek dokumaya hazır hale getiriliyor ve bu kızlar, yani kızları, torunları, teyzelerin dokuma yaparak şu an ürün yapıyorlar, ürün elde ediyorlar. Biz biraz daha ayrı tuttuk kendimizi çünkü bir marka olarak ilerlemek istedik. Çok farklı şeyler yapıyoruz. Yani ceketten çarşafa üzerine işlemeler yapıyoruz. Ben ipek boyama yapıyorum, batik çalışıyorum.
İşte bir fularla başlayıp evet, nerelere uzandınız? Kim bilir, evet, belki evet, de yarın bugün sizi yurt dışında dinleyen dinleyicilerimiz belki de yarın sizin bu ürettiklerinizi orada sahip olacaklardır, ürettiklerinize. Sayın Mübeyra, evet, Aydoğan, çok teşekkür ediyoruz efendim. Yaşar, evet, Sayın Yaşar Aydoğan'a da selamlar. Başkent'ten Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için sağ olun, var olun.
Size de kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.
Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
Sağ olun. İyi günler.
Nasıl olur da bir kere seni sevdiğimi daha söyle. Söylerdi gözlerim. Ne sahne solak kayar hiç kımıldamadan. Seni gösterir hep şu gönül pusulam. Ama gelince yan yana kilitlenir kalırım. Edemem bir kelam. Sana ancak böyle şarkılarımla seslenirim o zaman. Kulağın çınlarsa bari sen anla, başka yolu yok inan. Çıkıp tutamam elini, bırakmaz gururum. Hani bu düş kırıkları acıtır canımı. Haberin bile yok, ağlarım içime. Yine gelince ilkbahar er buvallar açar gözyaşım yerine. Sana ancak böyle şarkı
nasıl olur da bir kere.
Sihirli Sözcükler. Köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteyiz. Yine bugün merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkürler.
Evet, bugün edebiyatta delili konuşacağız. Aslında tanımlanması çok zor bir kavram.
Evet.
Delilik, çünkü ben şöyle bir baktım yayına girmeden önce. Tarihi var, divan ve halk edebiyatında konu olmuş. Kitaplar var bu konuda yazılmış pek çok. Panellere konu olmuş. Biz şimdi nereden, tarihinden mi başlayacağız?
Aslında şöyle biraz edebiyat açısından bakmak belki daha sınırlamak için, çerçeveyi kurmak için faydalı olacak. Delilik genel anlamıyla nasıl söyleyelim? Artık psikiyatrinin doğal olarak bir alanı. Biraz kaba bir ifade gibi geçiyor. Akıl hastalıkları diyebiliriz. Akıl hastalığı yaşayan kişiye verilen ve yüzyıllardır kullanılan bir sıfat. Fakat sanat açısından değerlendirecek olursak deha ile, yaratıcı deha ile örtüştürülmüş bir kavram. 19. yüzyıl sonlarına kadar da aslında biraz üst bir boyut. Hı hı. Yani toplumun normal şartları altında dile getiremediğini dile getiren, hatta tasavvufi bir aşkınlığın da göstergesi olarak kabul edilen bir şey. 20. yüzyıla gelindiğinde birazcık daha mahalleyle özdeşleştirilen halini görüyoruz. Hani mahallenin bakkalı gibi, mahallenin bir de delisi mevcut. Bu şekilde kabul edilmiş. Ama artık yaşadığımız günlerde böyle değil. Tamamen dışlanmış durumda itiraf etmek gerekirse. Daha nörolojik ya da sosyal olarak zedelenmiş kişileri biz edebiyatta karakter olarak görüyoruz günümüzde. Bir önceki yüzyılın övgüsü yerine, ki deliliğe övgü de çok yer almış. Evet. Bir önceki yüzyılın övgüsü yerine artık incinmişliğin sembolü halinde günümüzde.
Hmm. Ama delilik olmasa akıllı olmayı da bilemezdik herhalde.
Evet, değil zaten mi? 19. yüzyıldaki hali özellikle o şekilde yorumlanabilir. Evet. Bizdeki karşılığı aslında Deli Dumrul. Destanlarımızda adı zaten Deli Dumrul. Evet. Deli Dumrul siyasi iktidara ve aile içindeki iktidara aykırı duruşu ve onun o aykırılığındaki nasıl söyleyelim, asıl görmemiz yere ışık tutan deliliğini biz kabul etmiş oluyoruz ve sindirmişiz kültürel olarak. Mecnun bir diğer deli karakter, hem Arap hem hatta Hint edebiyatında, sözlü edebiyatta yerini bulmuş asırlar öncesinde. Mecnun da adı üstünde deli, ama aşkla delirme hali, yani aşkın, aşkınlık halinin de deliliğe vuracağını, deliliğe ulaşabileceğini gösteren ve bu hali de aslında kabul etmemizi sağlayan bir karakter Mecnun. Deli her ne kadar bir kişi olsa da genel anlamda bir duruş şekli olduğundan modern edebiyatta da biraz farklı yaklaşılmış.
Peki çılgınlık?
Çılgınlık biraz daha farklı, yani hani şöyle söyleyebiliriz. Cesaret anlamında çılgınlık biraz aydın kimliğiyle de örtüştürülen bir şey. Hani belli bir noktada kimsenin cesaret edemediğini çılgınca bir düşünce sistemiyle, evet, ya da düşüncesizlikle gerçekleştirme. Fakat delilik bizatihi artık kişinin kendi gerçeklik duygusunu kaybetmesiyle örtüştürülüyor. İtiraf edelim, deliliğin yaratıcı tarafı mesela resimde falan daha kabul edilebilir, heykelde daha kabul edilebilir, ama edebiyatta çok zor. Çünkü dil edebiyatın aracı olduğu için hakikaten deliliği çok iyi aktaran bir delilik dili metni tamamen anlaşılmaz olduğunda geçersiz hale gelmiş. O yüzden aslında şunu söylemeliyiz. Edebiyatçılar gayet akıllı ifadelerle deliliği anlatmaya çalışan çılgınlar bir taraftan da.
Evet.
Örnekleri de çok güzel örnekleri de var edebiyatımızda.
Verelim o zaman o örneklerden. Örneğin edebiyatımızın delileri var mıydı?
Var olmaz mı? Hala var. Çok iyileri de var. Mesela tarihteki en edebi tarih açısından en bilinen deli, çılgın Don Quixote'dur. Don Quixote doğrusunu söylemek gerekirse. Cervantes'in ilk roman olarak da kabul ediliyor. Ondan etkilenen Ahmet Mithat, onun meşhur bir Daniş Bey ya da Daniş Çelebi diyebileceğimiz bir karakteri var. İşin ilginç tarafı Daniş Çelebi Don Quixote'nin olduğu gibi İstanbul'a gelip sokaklarında dolaşan hali neredeyse. Olmadık şeylere cesaret edebiliyor. Fakat biz... Bu benim yorumum, yanılıyor olabilirim ama biz her zaman birazcık daha kendi halimizi katarken biraz daha kabul edilebilir hale getirmişiz. Yani Don Quixote 50'li yaşlarında aslında umutsuz ve hiç kimsenin cesaret edemeyeceği bir kaybedişini bile bile bir şeye cesaret eden bir adam. Yel değirmenlerine saldırıyoruz, yel değirmenlerine. Ama bizim Daniş Bey 20'li yaşlarında toy ve annesinin etkisinden çıkamayan, dolayısıyla doğru ile yanlışı ayırt etme yeteneğini kaybetmiş biri. Bir diğeri ki hakikaten bilinci zorlayacak, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bilinci zorlayacak karakterlerinden biri, Ben Deli Miyim zaten kitabın adı ve oradaki Şadan karakteri. Hakikaten zorlu. Hani ne ya, Hüseyin Rahmi çünkü yanlış tanınan bir yazar maalesef bizde. Çünkü daha çok işte çok bilinen eserleriyle ya da lise edebiyat dersleriyle sınırlı kalabiliyor okuyucunun onunla tanışıklığı. Fakat Hüseyin Rahmi hakikaten okuyucunun düşünce dünyasını çok zorlayabilen bir yazar. Şadan'ın deliliklerine ve şiddetine, hele yazıldığı dönemde kolaylıkla uyum sağlamak pek mümkün değil. Ay yok artık, bu kadarı da olmamalıydı dedirtebilir Hüseyin Rahmi. Klişe halinde tanıştıysa okuyucu Hüseyin Rahmi ile. Bir diğer çılgın deli karakterimiz Hayri İrdal. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün baş karakteri. Sizinle biz Ahmet Hamdi Tanpınar programı da yapmıştık İstanbul'da.
Evet.
Tanpınar hakikaten insanı hiç ummadığı yerden yakalayıp öyle bir şekilde kendi dünyasında seyahat ettiren bir yazar ki, neredeyse edebiyatın hangi alanından dem vuracak olsak Tanpınar'dan bahsetmemiz gerekiyor. Hiç okunmadıysa mutlaka okunmalı. Hayri İrdal, Saatleri Ayarlama Enstitüsü tam olarak insanın gerçeklik duygusunu yavaş yavaş nasıl kaybettiğini çok iyi gösteren bir eser ve karakter. Bilmeyenler için belki şöyle bahsedebiliriz. Her biri birbirinden farklı. Cumhuriyetin kuruluşunun hemen arkasından aslında bu yaşam düzeyini anlayamayan insanların nasıl bir karambole düştüğünü ve kendi sorumluluğunu almak istemeyen Hayri İrdal hakikaten de yetersiz bir insan halini çok iyi gösterir. Kendiyle baş edemeyen insanın nasıl sanarak yaşadığını ve bu sanma haliyle yetinmenin nasıl insanı perişan ettiğini çok iyi gösteren bir karakter ve eser. Tabii delilikten bahsedince biz Oğuz Atay'dan bahsetmeliyiz.
Evet.
Tutunamayanlardan bahsetmeliyiz ama ona programlar yetmez. Beyaz mantolu adam bizatihi akli dengesini kaybetmiş bir insanın öyküsü. Bir kadın mantosunun arkasına sığınan ve onun arkasında kaybettiği o gerçeklik duygusundan hissettiği acıyı hafifleten ve o acıyı hafifletmek için tamamen biz sıradan insanların anlayamadığı bir iç düşünce sistemi kuran bir adamın nasıl bir beyaz mantonun içinde teselli bulduğunu anlatan bir öyküdür. Ve tabii Yusuf Atılgan'ın Zebercet karakteri, Anayurt Oteli'nden bahsedebiliriz. Zebercet de çok itilmiş, çok acı hisseden ve bu acısıyla baş edemeyen bir karakter. Aslında biz artık modern, doğru ifade edersek çağımız edebiyatında delilik karakterini incinmişlikle örtüştürüyoruz. Bir önceki yüzyılda, daha önceki yüzyıllarda biraz aşkınlıkla örtüştürmüşken artık incinmişlikle örtüştürüyoruz. Bu da bizim hüzünlü halimizin bir başka göstergesi. Çünkü biz kendi aklımızın o çok girmediğimiz odalarına şefkat duymak yerine onları birinin çözümlemesi haline bürünmüş durumdayız. Bu şefkat noktasını da kaybediyoruz. Çünkü bu alanda araştırma yapan yazarların, edebiyat araştırmacılarının sıklıkla söylediği bir şey. Hani şu mahallenin delisine şefkatle yaklaşan halimizi kaybetmemiz, mahalleyi kaybetmemiz, evet. Kültürel değişimin bir etkisi bu. Hatta şöyle bir ifade var, mahallenin delisine şefkat gösteren mahalleli karakteri kayboluyor. Hı hı. Aynı şey okuyucuda da kayboluyor. Yani biz bir şekilde yazarda da aynısını kaybediyoruz. Ha, bu kayıp doğal olmalı.
Evet, niye kaybediyoruz acaba?
Çünkü yaşam standartları ve değerler, hani edebiyatta değerler bambaşka bir alan ama edebiyat bir gösterge olduğu için söyleyebiliriz. Yaşam, temel yaşam değerleri, algımız değişti.
Deliliğe bakışımız da değişti.
Her şeyi, aynı şey mesela mahalle bakkalları niye kaybolduysa, mahallenin delisi de, çünkü mahallenin o.
Evet.
O da aynı şekilde kayboluyor. Mahalle bakkalları kaybolunca bununla ilgili bir şey okuma fırsatım oldu. Çok beğendim. Sosyolojik olarak mahalle bakkalları kaybolunca mahallenin güvenliği kayboldu diyor araştırmacı. Hmm. Çünkü mahalle bakkalı herkesi tanır. Maddi durumunu bilir. Kaç çocuğu var? Bugünlerde para durumu nedir? Ne alıyor ne alamıyor? İşte bayram öncesi durumu nedir? Bayram sonrası durumu nedir? Mahalleye yeni taşınan kim? Nasıl birileri? Yani mahalle bakkalı hakikaten o mahallenin önemli aktörlerinden biri. Biz bakkalları kaybedince güvenliğini kaybettik. Çünkü o mahallenin çocuğunu bilir, delikanlısını bilir. Kim başka mahalleden geldi onu bilir.
Evet.
Ve takip edebilir. Esnaf gün içinde dükkan önünde çünkü. Hı-hı. Mahalle bakkallarını kaybetmek güvenliğini, mahalle güvenliğini zedeledi. Mahallenin denisini kaybetmek mahallelinin şefkatini kaybetti. Ve onun işareti oldu. Hı hı. Ve biz edebiyatta da bunun göstergelerini görüyoruz. Önemli aktörleri belki edebiyatla birebir örtüşmüyor ama televizyon dizileri çok popüler. O çerçeveden bakabiliriz. Artık televizyon dizilerinde bile bu karakterleri çok görmüyoruz. Yani daha idealize tipler. Karikatürize şekilde belki bir iki
çok farklı yaşamlar
tip olarak karşımıza çıkabiliyorlar, hani daha çılgınlık düzeyinde ya da şiddetle çok örtüşmüş hali geliyor. Sinema bu anlamda biraz örnek verebilir bize ama özellikle roman ve öykü açısından bakarsak, şiir daha kaldırıyor deliliği. Hı hı. Ama roman ve öykü açısından
bakarsak.
Var mıdır
şiirde de böyle örnekler?
Var. Tabii mesela bizde Lale Müldür'ün şiirlerini bu anlamda değerlendiren edebiyatçılar da var. Ama işte tekrar aynı şeyi söylemek lazım. Yani heykelde ve resimde bu iyi kaldırıyor bu bilinç düzeyini sanat. Ama dil gerektiğinde kaldıramayabiliyor. Çünkü hani dil de tamamen o dünyanın dili olduğunda, deliliğin dili. Fakon'un bununla ilgili çok değerli çalışmaları da var. Yani bizde
nasıldır
bu kadar,
deliliğin dili? Farklı mıdır gerçekten
kırık,
edebiyatta?
Kırık. Belki şöyle bir şey paylaşmak yerinde olur. Benim uzmanlık alanım değil doğal olarak. Ben psikiyatrist değilim o anlamda. Belki hobi olarak okuduğum bir iki metni aşmaz durum ama bana editörlük anlamında ben bir kitap yazdım okur musunuz diye getiren ve tanısı konulmuş bu alanda bir yazarın kitabını şöyle söyleyebilirim. Aşağı yukarı 300 sayfalık bir metnin hiçbir kelime arası olmaksızın ve cümlelerin başı sonu olmadan, hiç noktalama işareti vesaire olmadan olduğu gibi. Mesela bir sayfada hayal edebilirsiniz tamamını ve hiç normal şartlar altında bu dili, ana dili Türkçe olan insanların kullanmadığı deyimleri yaratan ve olağanüstü kelimeler yaratan bir dil. O kelimelerin bir kısmı çok yaratıcı anlamda esin kaynağı olabilir. Ama okuyucu takip edemez. Bölüm tutarlılığı yok, kurgu yok. Karakterler tamamen değişken.
Değişik, evet.
Kopuk, hani mantıklı bir şey arar okuyucu çünkü. Takip edebilmek için, o dünyaya girip o dünyada ilerleyebilmek için. Ama öbür taraftan böyle bir dil herhangi bir mantık dizgisine uymaz. Tamamen kendi özgün dalgalanmalarını içerdiği için takip edilemez. Bununla ilgili yapılmış bazı sanat akımları var bunları taşıyan. Ancak yine de hepsi akıllılar tarafından yorumlandıktan sonra sanat tüketicilerine diyelim ulaştırılmış. Dali'nin resimleri de bu şekilde değerlendirilebilir bakarsanız. Picasso'nun resimleri de bu şekilde değerlendirilebilir. Özellikle o dönem için. Kendi içinde bir akışı var mı? Var. Peki o süre boyunca sanatçı gerçeklik duygusunu zorlamış mıdır? Evet.
Evet.
Yani o açıdan görsel materyal daha kabul edilebilir olsa da sözcükler o kadar kolay kabul edilmiyor.
Evet. Şimdi her ne kadar mahallelerde, dizilerde, filmlerde kaybolmaya başlasa da her birimizin içinde aslında bir delilik öyküsü vardır.
Var, var. Olmaz mı? Zaten delilik her aklın içindeki boşluktur demiş bir yazar. Çok değerli bir söz gerçekten. Hakikaten hepimizin içinde var ki anlıyoruz. Yoksa anlamazdık onu. Onunla, yani bakıp karşımızdakine bu etiketi söyleyebilmemiz için onu biraz tanıyor olmamız lazım. Yani hani bu bir portakal diyebilmeniz için portakalı tanıyor olmanız lazım. Bir bilginiz olmalı. Bizde bir karşılığının olması gerek. Mahalle deliliği aslında hakikaten çok değerli bir duruş.
Evet.
Sadece esriklik anlamında değil, yani aşkınlık, sarhoşluk anlamında değil, bize aslında kendimize dair durumları anlatan bir ayna. Eckhart Tolle tamamen edebiyat dışı bir örnektir. Daha New Age akımlarla ilgilenenler kendisinin kitaplarını tanıyabilirler. Eckhart Tolle'un önemli örneklerinden biri, hiç kendini çok makul, mantıklı ve dikkatli sandığı bir dönemde metroda yanında sürekli yüksek sesle konuşan bir kadını görür Eckhart Tolle ve der ki nasıl bu kadar kopabilir dünyadan? Ve o anda şöyle düşünür, ben hiç böyle olmayacağım. Ve birkaç yıl sonra kendini o vaziyette yakalar. Ve sonra yaşadıklarıyla kitaplarını yazar. Dünyada çok büyük etki yaratan önemli ekollerden biri olarak kabul ediliyor şimdi. Yani o sınırlara gidip gelmenin insan varlığına dair çok önemli ve çok şefkatli şeyler keşfettirdiği ortada.
Evet, o zaman bu yolculuğa çıkıp bu keşfi devam ettirmek dileğiyle diyelim. Bugün için çok teşekkür edelim. Sevgili Elif Berna Kutlu'ya
ben
çok keyifli
ederim.
Bir sohbetti. Haftaya yine birlikte olacağız Sihirli Sözcükler köşemizde.
Sağ olun.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, işte bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Bugünlük bu kadar diyoruz, ancak yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yalova.
Ben buraya. Sizi beğenip duracağım.